bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Ramses, Ebu Simbel'in Kraliçesi, Christian Jack, Remzi Kitabevi, 1. basım, Şubat 1999, çeviren A. Rıza Yalt, 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir, okuyan Narin Alemdar. Savaş alanlarında kazandığı başarıya rağmen güçlü Hitit İmparatorluğunu dize getiremeyen Ramses, savaşmayı sürdürmektense karşılıklı görüşmelerle aralarındaki anlaşmazlığı çözmeyi seçer. Çünkü onun için kraliçe Nefertari'ye karşı duyduğu sevgi, savaş alanlarının heyecanından ve kazanılan zaferlerin görkeminden çok daha üstündür. Ramses, Nefertari'ye karşı duyduğu bu sevgiyi tüm dünyaya kanıtlamak için ona olabilecek en müthiş hediyeyi sunmaya karar verir. Sonsuza kadar sürecek aşklarını simgelemek üzere Ebu Simbel'e bir tapınak yaptıracaktır. Bu arada uzun süredir kayıp olan arkadaşı Musa'nın Pir Ramses'e geri dönmesi olaylara yeni bir yön verecektir. 1. Ramses'in aslanı katil öyle bir kükredi ki Mısırlılar da isyancılar da korkudan donup kaldılar. Hititlere karşı yapılan Kadeş Savaşı'ndaki yararlı ve özverili hizmetlerden ötürü Firavun tarafından altın bir kolyeyle ödüllendirilen yırtıcı hayvan 300 kilodan daha ağır çekiyordu. Başından kuyruğuna uzunluğu 4 metreydi. Başının üstünü, yanaklarını, boynunu ve omuzları ile göğsünün bir bölümünü örten gür, pırıl pırıl parlayan yelesi aslana ayrı bir görkem kazandırıyordu. Vücudunun geri kalan bölümündeki kısa tüyler açık kahverenginde ve pırıl pırıldı. 20 kilometre çapında bir bölgede katilin öfkesi duyuldu ve herkes bu öfkenin Kadeş Zaferi'nden beri Büyük Ramses diye anılan Firavun'un öfkesi olduğunu anladı. Ramses itibarına ve yiğitliğine rağmen üstünlüğünü Anadolu barbarlarına kabul ettirmeyi başaramadığına göre ona atfedilen bu büyüklük inanılabilir gerçekliğe sahip miydi? Mısır ordusu çarpışma sırasında herkesi hayal kırıklığına uğratmıştı. Korkak ve yeteneksiz generaller Ramses'i kendilerinden emin binlerce düşman askeri karşısında tek başına bırakmıştı. Ama bu ışığın içine saklanmış olan Tanrı Amon, oğlunun yakarışını duymuş ve Firavun'un kollarına doğaüstü bir güç vermişti. Ramses, hükümdarlığının fırtınalı geçen ilk 5 yılı sonunda, Kadeş'te elde ettiği zaferle birlikte Hititlerin artık uzun süre baş kaldıramayacaklarını ve yakın doğunun bir barış dönemine gireceğini sanmıştı. Güçlü boğa, kutsal yasanın sevgilisi, Mısır'ın koruyucusu, ışığın oğlu ünvanlarını taşıyan Ramses çok yanılmıştı. Mısır'ın geleneksel koruması altında olan Kenan ülkesi ve Güney Suriye'de patlamak üzere olan bir ayaklanma ile karşı karşıya kaldığı şu anda kendisine verilen bu ünvanlara layık olabilecek miydi? Hititler savaştan vazgeçmedikleri gibi ezelden beri Delta'nın zengin topraklarına göz diken yağmacı ve katil bedevilerle ittifak kurarak geniş bir alanda saldırıya hazırlanıyorlardı. Ra ordusunun komutanı olan general krala sokuldu. Majeste, durum sandığınızdan da tehlikeli. Bu her zamanki gibi basit bir başkaldırı değil. Keşif erlerinin elde ettikleri bilgilere göre bütün Kenan ülkesi bize karşı ayaklanmış. Bu ilk engeli aşsak bile peşinden bir ikincisi, bir üçüncüsü gelecek ve sonra... Ve sen ülkene sağ salim dönememekten korkuyorsun değil mi? Kayıplarımız çok ağır olacak Majeste ve adamlarımız bir hiç uğruna ölmek istemiyorlar. Mısır'ın esenliği yeterli bir neden değil mi? Demek istediğim o değildi. Ama aklından geçen buydu general. Demek ki Kadeş'te aldığımız ders işe yaramamış. Hayatlarını kurtarmak için kaçarken aslında ölümlerine doğru koşan korkakların ortasında kalmaya mı mahkum edildim ben? Benim ve öteki generallerin itaatinde hiçbir eksiklik yoktur Majeste. Biz sadece sizi uyarmak istedik. İstihbarat örgütümüz Ayşe hakkında bir bilgi elde etti mi? Maalesef hayır Majeste. Ramses'in çocukluk arkadaşı ve Dışişleri Bakanı Ayşe, Amru, Dipnot, şimdiki Lübnan, prensini ziyareti sırasında tuzağa düşürülmüştü. İşkence mi görmüştü, öldürülmüş müydü, yoksa onu ellerinde tutanlar bu diplomatın değiş tokuş değeri olduğunu göz önünde bulundurmuşlar mıydı? Ramses haberi alır almaz Kadeş şokunu yeni atlatmış olan birliklerini hemen seferber etmişti. Aşağıyı kurtarmak için Mısır'ın düşmanı olan bölgelerden geçmesi gerekiyordu. Yerel prensler Mısır'a olan bağlılık andına yine uymamışlar ve bir avuç maden parçası ve boş vaatler karşılığında kendilerini Hititlere satmışlardı. Firavunların ülkesini ele geçirmeyi ve Mısır'ın bitmez tükenmez zenginliklerinden yararlanmayı kim düşlemezdi? Büyük Ramses'i Mısır'da bekleyen pek çok proje vardı. Teb'deki milyonlarca yılın tapınağı Ramesseum, Karnak, Luxor, Krallar Vadisi'ndeki ebedi konutu ile çok sevgili eşi Nefertari'ye adadığı Ebu Simbel Tapınağı'nın inşaatı hala sürüyordu. Ama o şimdi burada, Kenan ülkesinin sınırında bir tepenin doruğunda düşman kalesini gözetlemekteydi. Majeste, çekinmesem, cesur ol general. Orduyla buraya kadar gelerek yaptığımız güç gösterisi yeterince etkili olacaktır. İmparator Muvattalis'in verdiğiniz bu mesajı alacağını ve aşağıyı serbest bırakacağını inanıyorum. Hitit İmparatoru Muvattalis diktatörlüğün güce dayandığını bilen, hırslı ve kurnaz bir adamdı. Geniş çapta bir koalisyonun başına geçerek Mısır'ı fethetmek için yaptığı girişim başarısızlığa uğramıştı. Ama bu kez de Bedeviler ve diğer başkaldıranları bir araya getirerek yeniden saldırıya geçmişti. Sadece Muvattalis veya Ramses'in ölümü, sonucu birçok ülke halkının geleceğini etkileyecek bu çatışmaya son verecekti. Şayet Mısır yenilecek olursa Hitit askeri gücü, Firavunların ilki olan Menes'ten bugüne dek geliştirilen bin yıllık uygarlığı yıkacak ve zalim diktatörlüğünü zorla kabul ettirecekti. Ramses bir an Musa'yı düşündü. Bir cinayet işledikten sonra Mısır'ı terk eden bu çocukluk arkadaşı nerede saklanıyordu? Bütün araştırmalar sonuçsuz kalmıştı. Bazıları Delta'daki yeni başkent Pi Ramses'in inşaatında büyük katkısı olan bu Yahudi'yi çöl kumlarını yutmuş olabileceğini ileri sürüyordu. Yoksa Musa isyancılara mı katılmıştı? Hayır, o asla düşman olamazdı. Majeste, majeste, beni dinliyor musunuz? Ramses sadece rahatını düşünen, iyi beslenmiş, korkak generalin yüzüne bakınca yeryüzünde en çok nefret ettiği kişi olan ağabeyi Şenar'ın yüzünü görür gibi oldu. Bu sefil adam, Mısır tahtını ele geçirmek umuduyla Hititlerle ittifak yapmıştı. Memphis'teki büyük hapishaneden Karge vahasına sürgüne giderken çıkan bir kum fırtınasından yararlanan Şenar ortadan kaybolmuştu. Ramses ne pahasına olursa olsun kendisine zarar vermek için yanıp tutuşan Şenar'ın hala hayatta olduğunu inanıyordu. Savaşmak için birliklerini topla general. General süklüm püklüm bir şekilde hemen oradan uzaklaştı. Ramses şu anda Nefertari, oğlu ve kızıyla birlikte sarayının bahçesinin verdiği huzurun zevkine varmayı, silah seslerinden uzakta her günün mutluluğunun tadını çıkarmayı ne kadar çok isterdi. Ama tapınakları gözlerini kırpmadan yıkıp bütün yasaları çiğneyecek olan zalim sürülerinin sel gibi akışından ülkesini korumak zorundaydı. Bu görev onun kişisel arzularının çok daha ötesindeydi. Kendini, ailesini düşünmeye hakkı yoktu. Hayatı pahasına da olsa kötülüğü önlemesi gerekiyordu. Ramses, Kenan ülkesine giden yolun başındaki kaleye baktı. 6 metre yüksekliğindeki dik duvarlar önemli bir garnizonu koruyordu. Mazgallarda okçular vardı. Kalenin çevresindeki hendekler, saldırı anında duvarlara merdiven dayayacak olan askerlerin ayaklarını kesmesi için sivri çanak çömlek parçalarıyla doldurulmuştu. Denizden esen rüzgar, güneşin altında cayır cayır yanan iki tepenin arasına yığılmış olan Mısırlı askerleri serinletiyordu. Oraya kadar zor şartlarda yürüyerek gelmişler, kısa molalar verip derme çatma kamplar kurmuşlardı. Sadece iyi maaş alan paralı askerler düşmanla savaşmaya hazırdı. Askere yeni alınan gençler ise ne zaman biteceği belli olmayan böyle bir sefere çıkmanın huzursuzluğunu yaşıyorlar, korkunç çarpışmalarda yok olup gitmekten korkuyorlardı. Her biri Firavun'un sonu felaketle bitecek olan bir serüvene atılmak yerine Kuzeydoğu sınırını güçlendirmekle yetineceğini umuyordu. Daha geçenlerde Kenan ülkesinin başkenti olan Gazze'nin valisi, zalimlikleri efsaneleşmiş olan Hititlerle hiçbir zaman dostluk kurmayacağına yemin ederek harika bir şölen vermişti. Bugün 27 yaşında olduğu halde olgunlaşan ve insanların sırlarını anlamaya başlayan Ramses'i bu 200 adamın ihaneti hiç şaşırtmamıştı. Sabırsızlanan aslan bir kez daha kükredi. Katil, Ramses'in Nubya steplerinde can çekişirken bulduğu günden bu yana çok değişmişti. Bir yılan tarafından ısırılan bu küçük aslan yavrusunun yaşama şansı hemen hemen hiç yoktu. Bu vahşi hayvanla Ramses arasında birden derin ve esrarlı bir sevgi doğmuştu. Ramses'in çocukluk ve üniversite arkadaşı olan Steu, zehirler konusunda uzmandı. Onun yaptığı ilaç ve aslan yavrusunun akıl almaz direnci bu felaketi atlatmasını ve korkunç güce sahip erişkin bir aslan olmasını sağlamıştı. Kral katilden daha iyi bir yakın koruma düşünemezdi. Ramses katilin yelesini okşadı ama bu yırtıcı hayvanı yatıştırmadı. İçleri ilaç şişeleriyle dolu birçok cebi olan antilop derisinden yapılmış bir tunik giyen Steu tepenin yamacına tırmanıyordu. Kısa boylu, dört köşe kafalı, siyah saçlı, tıraşı ihmale uğramış olan Sion'un yılanlara ve akreplere karşı büyük bir tutkusu vardı. Onların zehirleriyle çok etkili ilaçlar hazırlıyor ve göründüğü zaman askerlerin yüreğini hoplatan güzel karısı Nubyeli Lotus'la birlikte bıkmadan usanmadan araştırmalarını sürdürüyordu. Ramses ordunun sağlık hizmetini bu karı kocaya emanet etmişti. Stio ile Lotus, kralın her seferine savaştan hoşlandıkları için değil, yeni yeni sürüngenler ve akrepler bulmak ve yaralıları tedavi etmek için katılmışlardı. Ayrıca Stio, dostu Ramses'e bir felaket anında kimsenin kendisi kadar yararlı olamayacağını düşünüyordu. Birliklerin morali pek iyi değil dedi. Ramses de Stio'nun düşüncesine katıldı. Generaller geri çekilmemizi arzu ediyorlar. Askerlerinin Kadeş'teki tutumlarını gördükten sonra ne umabilirsin? Bir bozgun anı da hemen kaçmakta işsizler. Her zaman olduğu gibi sen kararını tek başına vereceksin.
Hayır Stio, bu kararı yalnız vermeyeceğim.
Güneş, rüzgar, aslanımın sezgileri ve bu toprağın ruhu bana yardımcı olacak. Onlar yalan söylemez. Bana düşen onların vermek istediği mesajı anlamak. Bundan daha iyi bir savaş konseyi olamaz. Sen yılanlarınla konuştun mu?
Onların da gayipten verecekleri haberler var.
Evet, onlara sorular sordum ve bana yanıtlarını verdiler. Geri adım atma. Katil neden bu kadar sinirli? Kaleyle bizim aramızda duran soldaki meşe ormanından tedirgin oldu. Stio ağzındaki kamış sapını çiğnerken ormana baktı. Haklısın, kuşkulu bir durum. Kadeş'te olduğu gibi yine bir tuzak mı kurdular? O zaman hazırladıkları tuzak öyle başarılı olmuştu ki Hititli stratejistler bu seferkinin etkili olacağını umarak yeni bir tuzak hazırlamışlardır. Biz saldırıya geçtiğimiz zaman hamlemiz engellenecek ve bu sırada kaledeki okçular bizi rahatça kırıp geçirecekler.
Ramses'in seyisi Menna kralın önündeydi. Arabanız hazır majesti.
Hükümdar Teb'deki zafer ile Tanrıça Mut Hoşnuttur adlı atlarını uzun uzun okşadı. Kadeş'te tam savaşın kaybedileceği anda ona ihanet etmeyen sadece aslan ve bu iki at olmuştu. Ramses seyisinin, generallerin ve seçkin savaş arabaları alayının kuşkulu bakışları altında dizginleri kavradı. Menna endişesini belirterek majeste dedi. Gitmeyin. Kral, kalenin açığından geçip doğruca meşe ormanının üzerine saldıralım diye emretti. Majeste, çelik yeleğinizi unuttunuz. Majeste. Seyis elindeki metal parçacıklarla örtülü zırhlı yeleği havada sallayarak düşmana doğru tek başına saldıran Ramses'in ardından boşuna koştu. 2. Olanca hızıyla ileri atılan büyük Ramses, arabasının üzerinde ayakta duruyor ve insandan çok bir tanrıya benziyordu. Uzun boyu, açık ve geniş alnı, kafasıyla gayet iyi uyum sağlayan mavi tacı, kaşlarının belirgin kemeri, şahininkileri andıran delici bakışları, uzun, ince ve kemerli burnu, zarif kulakları, güçlü çenesi, etli dudakları ile gücün somut örneğini oluşturuyordu. Meşe ormanının içine saklanmış olan bedeviler Ramses'in yaklaştığını görünce saklandıkları yerden çıktılar. Bazıları yaylarını gerdi, bazıları da mızraklarını kaldırdı. Kadeş'te olduğu gibi kral delice esen bir rüzgardan daha hızlı, uzun mesafeleri bir anda kat edebilen bir çakaldan daha çevikti. Keskin boynuzlu bir boğa gibi üzerine ilk gelenleri ezdi ve asilerin göğüslerini delen okları ardarda savurdu. Hükümdarın saldırısından ölmeden kurtulmayı başaran Bedevi komandolarının komutanı bir dizini yere koyarak Ramses'i sırtından vurmak için hançerini fırlatmaya hazırlandı. Katilin hamlesi düşmanların şaşkınlıktan donup kalmalarına neden oldu. Boyunun uzun ve vücudunun iri olmasına rağmen aslan sanki uçuyordu. Bütün tırnakları dışarı çıkmış bir halde Bedevi komutanın üzerine atıldı. Dişlerini kafasına geçirerek çenesini kapattı. Bu dehşet sahnesi öylesine etkili oldu ki yardıma koşan iki bedeviyi de parçalayan bu yırtıcı hayvandan kurtulmak için savaşçıların birçoğu silahlarını atıp kaçtılar. Arkalarından yüzlerce piyade erinin geldiği Mısır savaş arabaları Ramses'e ulaştı ve hala direnen az sayıdaki düşman askerini yok etmekte zorlanmadı. Sakinleşen katil kana bulanmış ayaklarını yaladı ve efendisine yumuşak bakışlarla baktı. Ramses'in bakışlarında gördüğü minnettarlık ifadesi üzerine keyifle kükredi. Aslan dikkatle etrafını süzerek Ramses'in arabasının sağ tekerinin yanına uzandı. Ra ordusunun komutanı general, "Bu büyük bir zafer majeste," dedi. "Bir felaketi önledik. Peki neden hiçbir keşif eli bu ormanda düşmanın saklandığını öğrenemedi?" Biz burası önemsizdir diyerek ihmal ettik. Benim generallerime askerlik sanatını bir aslanın mı öğretmesi gerekiyor?
Majesteleri herhalde kaleye saldırı için savaş konseyini toplamayı arzu ediyordur. Hemen saldırıya geçiyoruz.
Katil firavunun ses tonundan ateşkesin sona erdiğini anladı. Ramses birbirlerine destek olmak için bakışan iki atının sağrılarını okşadı.
Majeste, majeste yalvarırım.
Nefes nefese gelen Menna krala çelik yeleğini uzattı. Ramses kolları bol keten gömleğinin zarafetini bozmayan çelik yeleği giymeyi kabul etti. Hükümdarın bileklerinde altın ve lacivert taşından yapılmış iki bilezik vardı. Bileziklerin ortasında yer alan ve kralla kraliçenin simgesi olan iki yaban ördeği başı, göğün esrarına doğru uçan iki göçmen kuşu andırıyordu. Ramses yaşamın öteki tarafına doğru yapacağı bu büyük yolculuktan önce bir daha Nefertari'yi görebilecek miydi? Tepedeki zafer ile Tanrı Çamut Hoşnuttur sabırsızlıktan yerlerinde duramıyorlardı.
Başlarında ucu mavi ve kırmızı tüylerden oluşan bir sorguç, sırtlarında kırmızı mavi renkli koruyucu eğer takımı bulunan atlar kaleye doğru fırlamak için acele ediyorlardı. Piyadeler kale zaferinden sonra kendiliğinden ortaya çıkan ve sözleri yüreklerdeki korkuyu dindiren bir şarkıyı bir ağızdan söylüyordu. Ramses'in kolları güçlü, kalbi yiğittir. O benzeri olmayan bir okçu, kendi askerleri için bir siper, düşmanlarını yakan bir alevdir. Endişeli olan Menna, kralın iki sadağına okları yerleştirdi. Okları inceledin mi? Evet, majeste. Hepsi de hafif ve sağlam. Sadece siz düşman okçularına ulaşabilirsiniz. Dal kavukluğun ağır bir suç olduğunu bilmiyor musun? Hayır, ama çok korkuyorum. Siz olmasaydınız bu barbarlar bizi yok etmezler miydi? Atlarımın yemini hazırla. Döndüğümüz zaman acıkmış olacaklar. Mısır savaş arabaları kaleye yaklaşır yaklaşmaz Kenanlıların ve müttefikleri Bedevilerin fırlattıkları oklar atların ayaklarının önünde toprağa saplandı. Atlar kişnedi, bazıları şaha kalktı. Ama kralın sakin hali seçkin birliğinin paniğe kapılmasını önledi. Yaylarınızı gerin diye emretti. Benim işaretimi bekleyin. Piramses'teki silah fabrikasında gövdeleri akasya ağacından ve kirişleri öküz sinirinden yapılan çok sayıda yay imal edilmişti. Özenli araştırmalar sonucunda bu yayların eğimi, okun havada parabolik bir rota izleyip 200 metreden uzaktaki bir hedefe isabetle vurmasını sağlayacak bir nitelik kazanmıştı. Bu atış tekniği, düşmanların mazgalların arkasına saklansalar bile vurulabilmelerini mümkün kılıyordu. Ramses gök gürültüsünü andıran bir sesle "Haydi!" diye haykırdı. Okların çoğu hedefini isabet etti. Başından, gözünden ya da boğazından vurulan çok sayıda düşman okçusu ya cansız yere yıkıldı ya da ağır şekilde yaralandı. Onların yerini alanlarda aynı akıbete uğradı. Ramses, piyadelerinin düşman oklarına hedef olmayacaklarına emin olunca kalenin ahşap kapısına doğru saldırmalarını ve balta darbeleriyle kapıyı kırmalarını emretti onlara. Mısır savaş arabaları kaleye daha yaklaştı. Firavun'un okçuları artık daha iyi nişan alabiliyor ve her türlü direnci kırıyorlardı. Hendekleri dolduran keskin çanak çömlek parçalarının düşman savunmasının hiçbir yararı olmadı çünkü Ramses duvarlara merdiven dayatmayacak kaleye ana kapıdan girecekti. Kenanlı askerler kapının arkasına yığıldılar. Ama Mısırlıların kapıyı kırmalarını engelleyemediler. Göğüs göğüse çarpışma çok şiddetli oldu. Firavun'un piyadeleri ölen askerlerin üzerine tırmandılar ve bir dalga halinde kalenin içine girdiler. Kale içindekiler yavaş yavaş geri çekiliyorlar, kana bulanmış büyük eşarpları ve püskülü elbiseleri içinde bir bir yere yıkılıyorlardı. Mısırlıların kılıçları miğferleri deldi, kemikleri kırdı, böğürleri ve omuzları biçti, kasları parçaladı, bağırsakları deşti. Bir süre sonra ortalığa korkunç bir sessizlik hakim oldu. Kaledeki kadınlar orta avlunun bir kenarında toplanmış olan sağ kalan askerlerin hayatlarını bağışlamaları için Mısırlılara yalvardılar. Ramses'in arabası ele geçirilen kaleden içeri girdi. Kral, "Buranın komutanı kim?" diye sordu. Sol kolu kesik, 50 yaşlarında bir adam, yenilen Kenanlı askerlerden oluşan sefil topluluğun içinden çıktı. "Ben en yaşlı askerim, bütün üslerim öldü. İki ülkenin efendisinden bizi bağışlamasını diliyorum." "Sözünde durmayan insanlar nasıl bağışlanır?" "Hiç değilse Firavun bize çabuk bir ölümü layık görsün. İşte benim kararlarım. Kenan ülkesinin, yani senin eyaletinin ağaçları kesilecek ve bu keresteler Mısır'a taşınacak. Tutsaklar, kadınlar ve çocuklar koruyucuların gözetiminde Delta'ya götürülecek ve kamu yararını işlerde çalıştırılacaklar. Kenan ülkesinin sürüleri ve atları bizim olacak. Sağ kalan askerlere gelince, onlar benim orduma girecek ve bundan sonra benim emrimde savaşacaklar." Hayatlarının kurtulduğunu gören Kenanlılar yerlere kapandılar. Siteo'nun morali yerindeydi. Ağır yaralıların sayısı pek fazla değildi ve kanamaları durdurmak için ellerinde yeteri kadar taze et ve ballı pansuman vardı. Lotus'un becerikli elleri yaraları yapıştırıcı bantla çaprazlama kapatıyor, güzel Nubiyeli'nin gülümsemesi yaralıların acılarını hafifletiyordu. Seyircilerin Sahra Hastanesi'ne getirdikleri hastalar Mısır'a geri gönderilmeden önce merhem, pomat ve sıvı ilaçlarla tedavi ediliyorlardı. Ramses ülkelerini savunmak için yaralanan askerlerle konuştuktan sonra üst rütbeli subayları çağırarak Bedevilerin yardımıyla Hititlerin kontrolü altına giren kaleleri teker teker ele geçirmek için kuzeye doğru yollarına devam edecekleri kararını bildirdi. Firavun'un coşkusu ötekilere de geçmişti. Yüreklerini saran korku kaybolmuş, kralın verdiği bir gece ve bir günlük dinlenme herkesin hoşuna gitmişti. Ramses akşam yemeğini Steo ve Lotus'la birlikte yedi. Steo, "Nereye kadar gitmeyi düşünüyorsun?" diye sordu. "En az Kuzey Suriye'ye kadar." "Kadeş'e kadar mı? Bakalım, göreceğiz." Lotus araya girdi. "Şayet sefer çok uzun sürecek olursa ilaçsız kalırız." "Hititlerin tepkisi çabuk oldu. Bizimkinin onlarınkinden de çabuk olması gerekiyor." "Bu savaş bir gün bitecek mi?" "Evet Lotus. Düşmanın tümden bozguna uğradığı gün bitecek." Theo homurdanarak "Politikadan söz etmekten nefret ederim." dedi. "Gel şekerim. Birkaç yılan bulmak için çıkmadan önce sevişelim. İçimden bir ses bu gecenin yılan yakalama açısından çok uygun olduğunu söylüyor.
Ramses ordugahın ortasında kendi çadırının yanına kurulan küçük tapınakta sabah ayinini yaptı. Pir Ramses'in tapınaklarının yanında bu küçücük tapınak çok gösterişsiz kalıyordu. Ama ışığın oğlunun ibadetini yaparken içinde duyduğu coşkun hiçbir eksilme yoktu. Babası Tanrı Amun gerçek biçimini insanlara göstermiyor, hiçbir zaman gözle görünebilir bir biçim almıyordu. Ama görünmeyen varlığını herkes hissediyordu. Hükümdar tam tapınaktan çıkarken bir askerin bir antilopu tutmaya çalıştığını ve hayvanı engellemekte zorlandığını gördü. Uzun saçları, renkli tuniği, sakalı ve fıldır fıldır dönen gözleri olan bu adam aslında alışılagelmiş bir Mısır askerine hiç benzemiyordu. Üstelik nasıl olmuştu da bu vahşi hayvan garnizona girip kral çadırının yakınına kadar sokulmayı başarabilmişti? Kralın daha fazla soru soracak zamanı olmadı. Bedevinin serbest bıraktığı antilop sivri boynuzlarıyla silahsız hükümdarın karnına doğru fırladı. Birdenbire antilopun sol tarafında beliren katil tırnaklarını hayvanın ensesine geçirdi. Anında ölen antilop aslanın altına yığıldı. Şaşkınlıktan donup kalan bedevi tuninin içinden bir hançer çıkardı ama kullanmaya zaman bulamadı. Önce sırtında dayanılmaz bir acı duydu, gözlerinin önünde kör edici sis tabakası oluştu ve hançeri elinden düştü. Kürek kemiklerinin arasına saplanan bir mızrakla ölen bedevi başı önde yere yığıldı. Sakin ve güler yüzlü Lotus şaşırtıcı bir beceriklilikle kralı kurtarmıştı. Güzel Nubyeli çok sakindi. Sağ ol Lotus. Birçok asker gibi Stow da çadırından çıktı. Avını parçalayan aslanı ve yerde cansız yatan bedeviyi gördü. Ne yapacağını bilemez durumda olan Seyis Menna Ramses'in ayaklarına kapandı. Çok üzgünüm majeste. Bu caniyi ordugaha sokan nöbetçilerin kim olduğunu ortaya çıkaracağıma ve onları en ağır biçimde cezalandıracağıma dair söz veriyorum. Borucuları topla ve onlara hareket borusu çalmalarını emret. 3. Giderek öfkelenen ve kendini suçlayan Aşa, hapsedildiği sarayın birinci kat penceresinden denizi seyrederek günlerini geçiriyordu. Nasıl olmuştu da o Mısır İstihbarat Örgütü'nün başı ve Büyük Ramses'in Dışişleri Bakanı olduğu halde Amur eyaletinde onu bekleyen bu tuzağa düşmüştü. Zengin ve soylu bir ailenin biricik oğlu olan Aşa, Memphis Üniversitesi'nde Ramses'le birlikte aynı başarılı öğrenimi yapmıştı. Bu genç diplomat kibar, zarif, kadınlara düşkün olduğu kadar onlar tarafından da sevilen bir adamdı. İnce yüzü, zarif ve biçimli elleri, zeka fışkıran gözleri ve etkileyici bir sesi olan Aşa, giyimine ve modaya çok düşkündü. Ama tüm bu zerafet arkasında bir eylem adamını ve yüksek düzeyde bir diplomatı saklıyordu. Aşa birçok yabancı dili konuşuyordu ve Mısır'ın egemenliği altındaki devletlerle Hitit İmparatorluğu konusunda uzmandı. Hitit yayılmasını kesin olarak durdurmuş görünen Kadeş Zaferi'nden sonra Aşa, Hermon Dağı'nın ve ticaret kenti Şam'ın doğusunda Akdeniz boyunca uzanan Amur eyaletine olabildiğince çabuk gitmesinin uygun olacağını düşünmüştü. Genç diplomat bu eyaleti, Hititlerin Filistin'e ve Delta'nın sınır kentlerine doğru ilerleme girişimlerine karşı koyacak seçkin komando birliklerinin barındırılacakları, tahkim edilmiş bir askeri üs yapmayı arzuluyordu. Çıkar düşkün olan Amuro Prensi, Benteşine'ye verilmek üzere armağanlar yüklü bir gemiyle Beyrut'a gelen Mısır Dışişleri Bakanı, bölgeyi ele geçiren Hitit İmparatorunun kardeşi Hattuşil tarafından karşılanacağını aklının ucundan bile geçirmemişti. Aşa, hasmının gücünü kısa sürede fark etti. Hattuşil kısa boylu, sıska bir adam görünümünde olmasına rağmen zeki, hileci ve korkunç bir düşmandı. Firavun'un ordusunu tuzağa düşürmek amacıyla tutsak aldığı Aşa'yı Ramses'e resmi bir mektup yazması için zorlamıştı.